Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Hadis usulü dersinde 10. dersimiz merfu hadisin tanımı. Merfu hadis ref edilmiş demek. Ref, refe'a, yükseltmek, kaldırmak demek. Burada ıslahi manası Peygamber aleyhissalatü vesselama yükseltilmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama nispet edilmiş olan hadislere denir. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın söz, fiil ve takrirlerine merfu hadis denilir. Eğer bir fiil, bir söz veya onun Peygamber aleyhissalatü vesselam huzurunda bir şey söylendiğinde yahut yapıldığında onun sükut etmesi, yani takriri sünneti, bunların hepsi merfu hadis diye tanımlanır. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi sebebiyle derecesi yükseldiği için merfu diye isimlendirilmiştir. İsnadı ister muttasıl olsun, yani bitişik, kesintisiz bir isnad olsun, isterse kopuk bir isnadla gelmiş olsun, o merfudur, peygambere nispet edilmişse. Mesela der ki, İmam Şafii Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletti dediğimizde, bakın İmam Şafii ile Allah Resulü arasında bir sürü raviler eksiktir. En az iki ravi eksiktir. En az üç tane ravi eksiktir. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselama nispet edilmesi hasebiyle bu merfu hadistir. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu veya şöyle yaptı dediği zaman bu hadis işte merfu olur. Yine tabi'in veya tebeut tabi'in yahut onlardan sonra gelenler de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle yaptı, şöyle buyurdu, buna benzer sözler söylediklerinde bu da yine merfu diye isimlendirilir. Merfu hadisler iki kısımdır. Birincisi tasrihen merfu, ikincisi hükmen merfu. Tasrihen merfu, yani açıkça merfu olan hadis, doğrudan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı, söylediği veya onayladığı şeylerdir. Yani merfu hadisin tabirinde, tarifinde söylediğimiz şey tasrihen merfudur. Bir de hükmen merfu olanlar var. Ravi bir hadis-i şerifte açık olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ibaresini belirtmez. Bu hükmen merfu olur. Bunun pek çok çeşidi vardır. Sahabe şu veya şu sünnettendir derse bu da merfu hükmündedir. Hükmen merfudur. Sahabenin şahsi görüşle söylenemeyecek bir mesele hakkında sözü de bazı şartlarla birlikte hükmen merfu hadis kabul edilir. Şimdi bakın, Bukhari'nin sahihinde Sehil bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh'ten gelen bir rivayet şu şekilde. İmam Malik'in Muvatta'nda da böyledir. Sehil bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh diyor ki, namazda diyor sağ ellerimizi sol ellerimiz üzerine bağlamakla emrolunurduk. Bakın burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açıkça geçmiyor. Bu hükmen merfu olan hadislerdendir. Yani Allah Resulü tarafından emrolunurdu böyle demektir bu. Yine hükmen merfunun bir başka örneği Ayşe radıyallahu anh'ın bilinen 10 emme bilinen 5 emmeyle neshedildi sözüdür. Bu söz Ayşe radıyallahu anh'dan sadır olmasına rağmen bu hükmen merfudur. Çünkü bu Allah'ın kitabından bir ayetin neshedilmesi hakkında bir bilgidir. Bu şahsi görüşle söylenemeyecek bir sözdür. Burada şöyle bir ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Yani hükmen merfu ile tasrihen merfu arasında. Misal, aleyküm selam aleyküm selam. Bununla fetva veren ilim ehli var. Mesela Şeyh Elbani böyle bir fetva veriyor. Fakat buradaki yanlışlığa dikkat çekmek istiyorum. Bakın, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, gelen şahsın ismini hatırlamıyorum da, birisi geliyor uzak bir yoldan. 7 gün boyunca, bir hafta meslerine meshediyor. Bir hafta boyunca meslerine meshediyor. Yani meslerini hiç çıkarmadan bir hafta meshediyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh sünnete isabet etmişsin diyor. Yani bu sünnettir, sünnete isabet etmişsin. Bu sözler hükmen merfu olan sözlerdir. Hükmen merfu olan sözler. Şeyh Elbani Rahimullah bu rivayete dayanarak ihtiyaç halinde, zaruret halinde 7 güne kadar mesler üzerine meshedebileceği cevazını veriyor. Böyle bir fetva veriyor. Lakin bu fetva tasrihen merfu olan bir hadise aykırı olduğu için bunu kabul etmek pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Mughire bin Şube'den gelen rivayette radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mukim için, yani vatanında olan kimse için meslere mes süresini bir gün bir gece olarak tayin etti. Yolcular için ise 3 gün 3 gece olarak belirledi diyor. Yani bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan tasrihen net bir şekilde peygambere nispet edilerek açıkça merfu olan hadiste bu şekilde bir sınırlama vardır. Yani yolcunun mes edebileceği süre en fazla 3 gündür. 72 saat mi yapıyor? 72 saattir yani. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sözüne gelince biz sahabelerin işte bu sünnettendir gibi sözlerinin hükmen merfu olduğunu söylüyoruz. Ama bazı şartlarla birlikte. Mutlak olarak değil. Mesela bakın, sahabe bir şeyi sünnet zannederek, sünnete isabetli zannederek bunun sünnet olduğunu söyleyebilir. Yani kısmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a aidiyet ihtimali taşıyan, kısmen sahabenin kendi görüşü olma ihtimali taşıyan şeylerdir çoğunlukla. Burada Ömer radıyallahu anh'ın kendi görüşü olması ağır basıyor. Çünkü merfu hadise aykırı. Yani tasrihen açıkça Allah Resulü'ne nispet edilen sünnet yolcunun meslerine 3 gün meshedebilmesidir. Ömer radıyallahu anh da burada belki bu hadisi bilmediğinden sünnet böyle diyebiliyor. Dolayısıyla burada tasrihen belirtilen önceliklidir.
Hocam peki şimdi bu hükmen merfu dediğiniz bir tasrihen merfuyu meshedemez mi? Müsaade mi
yani? Şimdi
böyle bir nesih ihtimali olamaz
mı? Şimdi şu bahsettiğimiz ihtimal olmasa belki olabilir. Yani burada bir zan vardır. Yani Ömer radıyallahu anh'ın görüşü olma ihtimali var. Lafzen açıkça gelen sünnet böyledir. Sahabenin de uygulaması genel olarak böyle gelmiştir zaten. Şimdi bakın, mesela bir başka örnek vermek gerekirse, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın işte bu oruç meselesiyle ilgili bir rivayet var Sahih Müslim'de. Hatırlarsanız Muaviye radıyallahu anh'ın bölgesi Şam'da işte bir gün önce hilalin görüldüğüne dair bir şey geliyor, haber geliyor ve onlar bir gün önce bayram mı ediyorlar artık, Ramazan'a mı başlıyorlar tam hatırlamıyorum. Ya Ramazan başlangıcıydı ya bayram ilanıydı. Aralarında bir gün bir farklılık oluyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a sünnet böyledir diyor ve onların ayrı, kendilerinin ayrı rüyetlerine itibar edileceği şeklindeki bir şeyi sünnet böyledir diyerek aktarıyor. Şimdi bu hadisi okuyan bir kimse bunu merfu hadis gibi algılar. Niye? Çünkü sünnete nispet edilmiştir bu. Halbuki burada İbn Abbas radıyallahu anh'ın içtihadıdır bu. Yani sahabenin sünnet böyledir şeklindeki sözleri içtihada dayalıdır. Sünnete isabet etmişsin sözü sahabenin içtihadına dayalı olabilir. Bu içtihada dayalı olma ihtimali ortadan kalktığında, aynı tasrihen merfu gibi, o zaman işte nesihten veya buna benzer şeylerden söz edebiliriz. Ama burada bir içtihat var. Sünnet böyledir. Eğer sahabe ihtilaf etmişse ki hele, bunun içtihad olduğunu açıkça gösteren bir şey. Yani net olmalı burada dayanacağımız delil. Başka bir delille de mugayyet etmemeli. Bununla ilgili şartlardan birisi de şahsi görüşte söylenemeyecek sözün hükmen merfu olmasında bu sözün sahibi olan sahabe veya tabiin de olabilir. Tabiin de bazen hükmen merfu olan bir söz söyler. Mesela Hassan bin Atiye rahimullah, Cibril Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Kur'an'ı indirdiği gibi sünnetleri de indiriyordu diyor. Bu hükmen merfudur. Çünkü şahsi görüşle bilinemez bu. Eğer Hassan bin Atiye'ye kadar ulaşan isnadı sahih ise, ki bunu sahih, Darimi rivayet etmiştir bunu, bu hükmen merfudur. Başka bir nasla da çatışmıyor. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir durum olabilir. Diğer taraftan Mesela şu helal kılındı, şu haram kılındı sözleri de hükmen merfu oluşun alametlerindendir. Yani sahabe şu helal kılındı, şu helaldir, şu haramdır sözleri hükmen merfu konumdadır. Diğer bir hükmen merfu olma durumu ayetlerin tefsiri hakkındadır. Sahabe Kur'an ayetlerinden bir ayet hakkında tefsirde bulunur ve bu konuda hiçbir sahabe ona muhalefet etmiyorsa, muhalif bir görüş, muhalif bir açıklama gelmiyorsa bu da hükmen merfu konumundadır. Yani onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefsir etmiş konumdadır. Yani sahabe bir tefsir yaptığında böyledir. İsrailiyat ihtimali olmamalı bu konularda yalnız. Yani sahabe İsrailiyat rivayet eden, etmekle meşhur olmuş birisi olmamalı. Tabi'in ise işte İsrailiyat rivayet etmekle meşhur birisi olmamalı. Bu tür hükmen merfu olan rivayetlerden birisi, bakın mesela Aişe radıyallahu anha, hicab ayeti nazil olduğu zaman, Ahzab suresi 59. ayeti nazil olduğu zaman, Allah diyor muhacirlerin kadınlarına rahmet etsin. Onlar bu ayet nazil olduğu zaman yeni bir kumaş edinmeyi bile beklemeden eteklerinin bir parçasını keserek yüzlerini hemen örttüler diyor. Siyah örtülerle örttüler diyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah ensarın kadınlarına rahmet etsin. Hicab ayeti indiği zaman, Ahzab 59 indiği zaman derhal siyah örtülere büründüler de sanki başlarında karga, siyah kargalar varmış gibi siyah örtülere büründüler diyor, örtündüler diyor. Bakın bunlar hükmen merfu. Diğer taraftan tasrihen de merfudur bu. Yani hem hükmen hem açıkça merfudur. Açıkça olan kısmı şu. Sahabeler bu, yani sahabe hanımları bu şekilde örtünürlerken, yani siyah örtülerle bütün bedenlerini örten örtülere büründüklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan bu fiillerini onaylamıştır. Yani bu da demek oluyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu ayette emrettiği şey kadınların siyah örtülerle bütün bedenlerini örten, yalnızca iki gözünü açabileceği örtüyle örtünmeleridir. Ve burada siyah renge dikkat çekiyor sahabeler bunu rivayet ederken. Sahabeler bunu böyle uygulamış, ayeti böyle anlamışlar ve sahabe arasında bu konuda bir ihtilaf yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onayladığı bu. Günümüzde bazı kimseler diyorlar ki işte hangi renk olursa olsun önemli değil diyorlar. Mesele bu kadar basit değil. Yani biz böyle bir şey söylemeye cesaret edemeyiz. Neden cesaret edemeyiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siyahı onaylamıştır. Ayetin tefsiri olarak. Başka bir şeye onay verdiğini bilmiyoruz. Yani lacivert de olur, kahverengi de olur diyen insanlar esasında burada delilsiz olarak bunu söylüyorlar. Delil getirdikleri bir iki rivayet var. Fakat onların da delil olacak bir pozisyonu yok. Çünkü mesela Bukhari'de gelen bir rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu'nun yanına bir tane sahabeden hanım geldi. Üzerinde yeşil bir elbiseden bahsediliyordu. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girmesi ve onun üzerindeki elbisenin renginden bahsedilmesi burada delil olmaz. Çünkü ev içerisindeki kıyafet olabilir bu. Ev içerisindeki kıyafet olabilir. İşte yasaklılık meselesi. Biz bunu Allah'ın ve Resulünün onayladığını bilemiyoruz. Yani başka bir rengi onayladığını bilmiyoruz. Bu ayeti fiili olarak sahabenin uygulaması böyle. Allah Resulü'nün onaylaması böyle. Yani yeşil de olur, mavi de olur diyebilmemiz için bizim delile ihtiyacımız var. Burada da böyle bir delil yok. Çünkü sahabede hiç böyle bir uygulama yok. Hatta bırakın sahabeyi, Osmanlı'nın son zamanlarına kadar, yani şu Cumhuriyet dönemine geçinceye kadar Müslümanların örtüleri hep siyah örtüydü. Sadece saray erkanı, yani bu fıskı hücre dalan, işte batılılaşma, meraklısı olan bazı kimselerin bu tanzimat döneminden sonra saray erkanına giren açılıp saçılma, bunun gibi şeyler sebebiyle örtülerin renkleri değişmeye başladı. Yani Üsküdar'da, İstanbul'da, İstanbul'un bu sosyete kesiminde, Osmanlı sosyetesi farklı renklerde elbiseler giymeye başlamışlar. Yoksa halk nezdinde Elmalı Hamdi Yazır bunu hem kendisi şahit olarak naklediyor hem de kendisinden öncekilerin böyle anlattığını, Endülüs Müslümanlarında da durumun böyle olduğunu, yani tarihte Müslümanlar hep bu şekilde giyinmişler. Fakat son asırlarda işte farklı renkler ve kapılar açılmış. Evet, merfu hadis. Bu anlatılan, yapılan tariften anlaşıldığı gibi sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Yani merfu hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sahih yolla, hasen bir yolla veyahut zayıf bir yolla veyahut uydurma da olabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilen söz, fiil veya takrirlerdir. Hükmen merfu olan, merfu hükmünde olan rivayetler ise sahabe veya tabiinin şahsi görüşte söylenemeyecek kıyamet alametleri, gayb bilgisi, cennet cehennemin halleri, helal haram hükümleri veya Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin tefsiri mahiyetinde söylediği sözlerdir. Bunlar hükmen merfudur. Fakat tasrihen merfu olanlara ters düşmemesi ve bu sözü söyleyen kimsenin İsrailiyat alışverişi olmayan birisi olması şartıyla. Evet, diğer bir madde müsnet ve muttasıl terimleri 11. ders. Müsnet hadis ravisinden itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da son buluncaya kadar isnadı kesintisiz olan hadistir. İsnadı kesintisiz olan hadistir. Örnek Bukhari dedi ki bize Abdullah bin Yusuf tahdis etti. Bukhari hocası Abdullah bin Yusuf'un tahdis ettiğini yani haddesena diyerek rivayet ettiğini dedi ki bize Malik haber verdi. Akbereni, akberehu Malik. O Hişam bin Urve'den, o babasından, o da müminlerin annesi Aişe radıyallahu anhadan rivayet etti. Bu isnat zinciri kesintisiz. Yani bütün raviler birbirlerini görmüş, birbirlerinden rivayet alışverişinde bulunmuş ravilerdir. Kesintisiz olduğundan müsnet bir hadistir bu. Yani müsnet hadis dediğimiz zaman kesintisiz bir isnatla rivayet edilen hadistir. Bu sahih, hasen veya zayıf olabilir. Muttasıl hadis ise, bakın müsnet hadis ile muttasıl hadis arasında ince bir fark vardır. Tanıma dikkat edin şimdi. Ravilerden her birinin bir üstündeki raviden işitmek suretiyle senedi ittisal eden, bitişik olan hadise muttasıl hadis denir. Bu işitme senedin sonuna kadar devam eder. Senedin sonuna kadar devam eder. Senet ister Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da son bulsun, ister sahabede son bulsun fark etmez. Aynıdır. Bu şartları taşıyan hadise muttasıl hadis denir. Aradaki farkı yakaladınız mı? Evet. Yani ilk söylediğimiz rivayette ve verdiğimiz örnekte de bu var zaten. Mesela Bukhari ne diyor? Haddesena Abdullah bin Yusuf. Akberahu Malik. Ondan, bak burada işitme sigası var burada da. Fakat ondan itibaren an Hişam bin Urve, an Ebihi, an Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh. Bak an ane girdiği zaman an ane işitmeye delalet etmeyen bir şeydir. Yani bu müsnet bir hadis olmasına rağmen muttasıl değildir. Ama işitme sigalarıyla semi'na, haddesena, akberena, enbe'ena gibi işitmeye delalet eden lafızlarla bütün ravilerinin aynı lafızları kullanarak rivayet ettiği hadis, muttasıl hadistir. Buna mevsul hadis veya mutesil de denilmiştir. Örnek Bukhari, Abdullah bin Yusuf bize söyledi. O da, ona da Malik haber verdi. Malik Ebu Zinat'tan, o Âreç'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam iki kişinin yiyeceği üç kişiye yeterlidir buyurdu. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kadar muttasıldır. Bukhari bunu Kitabul Et'ime'de yani yiyecekler kitabında rivayet etmiştir. Yani Bukhari bu hadisi Abdullah'tan işitti. O Malik'ten işitti. Malik Ebu Zinat'tan işitti. Ebu Zinat Âreç'ten işitti. O da Ebu Hureyre'den işitti. Ebu Hureyre radıyallahu anh de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işitti. Bu durum ravi ile kendisinden bir üstteki ravinin aynı zamanda yaşamış olmasını gerektirir. Ta ki ondan işitmiş olması mümkün olsun ve ona ittisal etsin. Yani muttasıl hadis de zayıf veya hasen veya sahih olabilir. Muttasıl ile müsned arasındaki ince fark, muttasıl hadiste raviler işitmeye delalet eden sigaları kullanarak rivayet ederler. Müsned hadiste ise isnat kesintisiz olmasına rağmen işitme sigaları tasrih edilmemiştir. Açıkça belirtilmemiştir. Evet. Mevkuf ve maktu tabirleri de 12. derste işleyeceğimiz konu. Mevkuf hadis, yani merfu neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilen söz, fiil ve takrirlerdir. Mevkuf hadis, sahabeye nispet edilen söz ve fiillerdir. Bu burada aynı merfu hadiste olduğu gibi senedinin muttasıl olması, kesintili olması fark etmez. Sahabeye nispet edilen şey mevkuftur. Kavli olarak mevkufa örnek İbn Ömer radıyallahu anh'ın işte şöyle söylediği, İbn Mesud radıyallahu anh böyle dedi. Bunun gibi sözler kavli olan mevkuftur. Fiili olan mevkuf ise işte falanca sahabe şöyle yaptı, İbn Ömer böyle yaptı, bineğin üzerinde işte vitrin son rekatını kıldı sözünde olduğu gibi onun fiili nakledilir. Söylediği bir söz değil de yaptığı bir fiil nakledilir. Mevkuf hadiste sahih, zayıf veya hasen olabilir. Yani o sahabeye ulaşan isnatta zayıflık olabilir, sahih olabilir veya hasen olabilir. Peki mevkuf hadis hüccet midir? Mevkuf hadis, yani sahabe sözü yahut fiili merfu hadise aykırı olmamak, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nispet edilen, ondan rivayet edilenlere aykırı olmama şartıyla, diğer sahabelerden gelen mevkuf rivayetlerle çelişmemek şartıyla, bunun gibi benzer, buna benzer şartlarla hüccet olur. Yani sahabenin sözü, ameli bu şartlarla bağlayıcıdır. Merfu oluşuna delalet eden bir karne varsa o zaman da hükmen merfu olur, az önce açıkladığımız gibi. Maktu hadis ise tabi'in veya daha sonrakilere nispet edilen söz ve fiillerdir. İsnadı muttasıl ya da munkatı olsun, kesintili veya bitişik olsun fark etmez. Bu hadisin maktu olarak isimlendirilmesinin sebebi kata'dan gelir. Maktu yani kesilmiş, kesintiye uğramış, durmuş, duraklamış. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme veya sahabeye ulaşmayıp tabiinde kesilip duraklamış olmasıdır. Bu da sahih, hasen veya zayıf olabilir. Maktu hadis hüccet olmaz. Yani tabiinden gelen veya tebe'ü tabiinden gelen veya sonraki imamlardan gelen, selefimizden gelen söz ve fiiller, ameller hüccet olmaz. Ta ki sözün merfu oluşuna delalet eden bir karne varsa o zaman hükmen merfu olur. Az önce Hassan bin Atiye'nin sözü hakkında söylediğimiz gibi. Hassan bin Atiye tabiindendir. Ve o diyor ki Allah Cibril vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indiriyordu diyor. Yani bu hükmen merfudur. O zaman diğer bu konuya delalet eden naslarla birlikte hüccet olur. Veya mevkuf oluşuna delalet eden bir karine varsa o zaman mevkuf olur. Tabiinin şu ve şu sünnettendir sözleri bu karineye misaldir. Yani sahabe değil. Sahabeden işitmiş olan kimseler diyor ki şu ameli şöylece yapmak sünnettir diyorlar. Bunun işte hükmen merfu oluşuna dair bir kanaat var. Yani kesin değildir bu ama böyle ağır bir kanaat var. Bu sadece mevkuf hükmünde olmasına delalet eder. Yani sahabelerden işittiğine delalet eder bunu. Yani hükmen merfu sözü hakkında az önce açıkladığımız gerekçelere, şartlara dikkat etmek lazım. Yani sahabe bir şeyin sünnet olduğuna kanaat ederek içtihadı sebebiyle buna sünnet demiş olabilir. Veya tabiin de bunu söylemiş olabilir. O yüzden bunları delil getirmeden önce iyice inceleyip sık dokumak gerekiyor. Evet, bir sonraki derste Allah izin verirse munkatı ve mu'dal, yani isnadı kesintili olan hadislerin iki türü, daha sonra mürsel ve muallak hadisler ne demektir? Bunları inceleyeceğiz. Burada anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mesele var mı?
Hocam, bu meseleyle ilgili şimdi hocam biz mesela sabah namazında teravih yiyoruz. Bir de yastığı çıkarıyoruz. Ama güneş batınca o gün bitmiş olmuyor mu? Bundan sonrası ikinci güne geçmiyor mu?
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bir gece diyor.
O zaman bir gün bitiyor ya güneş batınca.
Gece devam ediyor.
Yani 24 saat esas alınır burada.
Sen ne zaman?
Bir gün bir gece. Yani bunun süresi bir gün bir gece ne zaman sen mest vermişsen mestlerine ertesi gün aynı vakte kadardır. Yani bir gün bir gecelik zaman dilimi budur.
Sabah namazından sabah namazına.
Tabii.
Müsned hadis nasıl zayıflayacak?
Ravileri zayıf olabilir.
Zincir ulaşacak. Ravilerde mi arayacağız?
Tabii. Ravilerdedir. Arada olur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente tevhidike la şerike lek ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Soru mu vardı?
Evet, buyurun inşallah. Muttasıl hadis sahabenin Allah Resulü'nün işitmiş olmasına şart mı koşuyorlar?
Yani. Şimdi burada işitmiş olmasını şart koşuyorlar derken
böyle anlaşılıyor
ya. Mesela mülazemeti olan sahabenin işitmiş olması şart değil burada.
Değil mi?
Sahabenin işitmesi şart değil. Yani muttasıl olması için. Mesela anane lafzı ittisale mutlak olarak delalet etmez. Ama mesela düşün. El-Araç Ebu Hureyre'den anane ile rivayet ederse bu muttasıldır. Anane ile rivayet etmesine rağmen. Neden? Çünkü El-Araç Ebu Hureyre'nin sürekli mülazemetinde olan öğrencilerinden, onun ravilerinden birisidir. Ve bunun tedlis gibi bir problemi de yoktur. Ama tedlis şaibesi varsa, eğer ravide tedlis şaibesi varsa, anane ittisale delalet etmez. Anlatabildim mi? Yani bak şöyle düşün. Misal, biz seninle ben aynı asırda yaşamışız. Aynı asırda yaşamış olmamıza rağmen birbirimizi hiç görmemiş olabiliriz. Ben işte an Fırat diyerek bir rivayette bulunursam, ben seni hiç görmediğim halde aynı asırda yaşadığımız için yani karşılaşmış olma ihtimali olduğundan dolayı bu senet müsnettir. Müsnet gözükür. Muttasıl zannedilebilir. Ama muttasıl olması için benim Fırat'tan işittiğime dair lafız olması gerekiyor burada. Bu birinci yönü. İkinci bir yönü, senle ben sürekli birbirimizden hadis rivayet eden kimseler olmamıza rağmen ben diyelim tedlis ile itham edilen bir ravi olduğumu düşünün. Yani esasında aramızda Ersin var. Yani Ersin Fırat'tan almış. Sonra ben Ersin'den almışım. Ersin'den dinlediğim halde bu rivayeti Fırat'tan dinlemiş gibi rivayet etmişim. Yani isnadı daha âli göstermek için, isnadı daha kısaltmak için Ersin'i zikretmemişim. Fırat'tan da başka hadisleri dinlemişim ama bu hadisi işitmemişim. Dolayısıyla ben burada an Ersin, an Fırat diyerek Fırat'tan diyerek bir hadis rivayet ettiğimde bu görünüşte müsnettir ama muttasıl değildir. Çünkü bende tedris şaibesi vardır. Ama tedris yapmayan biri ise, zayıf ravilerden tedris yapmayan birisi ise, mesela burada Ersin'in zayıf bir ravi olduğunu düşün. Ama ben Fırat'tan dediğim zaman hadis sahih gözükür, buradaki zayıfı gizlemişimdir. Halbuki ben ondan almışım bunu, ondan almamışım. Fakat buna muhatap olan bizi gören der ki ya işte Ebu Muaz'la Fırat sürekli işte birbirini gören kimseler bu ondan işitmiştir der. İhtimal vermez bunu Ersin vasıtasıyla işittiğime. Halbuki burada belki Ersin'in hafızayla ilgili bir şeyde lafızda hata etmiş olabilir. Ve bu müşkülat burada gizlenmiş olur. Bu sebeple bu gibi hallerde ravi mutkin yani sıhhanın üzerinde mutkin sept sağlam bir ravi ise tedlisle bilinmeyen, tedlis gibi bir hasleti olmayan bir ravi ise ananeyle dahi rivayet etse bu muttasıldır. Ama tedlis şaibesi varsa bu muttasıl değildir. Sadece müsned hadis denir ona.
Hocam şimdi mesela İbn-i Abbas Allah Resulü'nü duymamış ama başka bir sahabeden dinlemiş.
Sahabe mesele değil. Yani sahabenin mürseli dahi hüccettir. Çünkü sahabenin tamamı adul kimseler olduğu için sahabe mürseli olan pek çok rivayetler vardır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh hicretin 7. senesinde Müslüman olmuştur Hayber Savaşı'nda. Ve çoğu hadislerini başkaları vasıtasıyla yani başka sahabelerden işittiği hadisleri aktarmıştır. Fakat arada ismi zikredilmeyen kimse sahabe olduğu için, yani onun zayıf olma gibi bir ihtimal asla söz konusu olmadığı için bu problem değil. Amin cümlemize.